Bugün hapisteki sevinç isimli vazgeçirmeye devam edeceğiz. Benim en sevdiğim bölümlerin birinin üstünde duracağız. Filipililer 3. bölüm 1. ayet 10, 11 ayete kadar. Hristiyanlığın diğer inançlara göre nasıl farklı olduğunu kendinize sorarsanız, bu bölüm bunu açıkça anlatacak. Hristiyan olarak hayatın amacının ne olduğunu sorarsanız, bu bölüm bizi bu konuda aydınlatacak. Kendinize kimim ben diye sorduğunuzda acaba nasıl cevap veriyorsunuz? Hepimiz hayatımızda anlam ve amaç arıyoruz, değil mi? Kendimizi tanımladığımız zaman ailemiz, mesleğimiz, arkadaşlarımız ve dinimizle kendimizi özdeşleştiririz. İnsanlara göre hayatta anlam bulmak için grup üyeliği çok önemlidir. Psikolojide sosyal grup üyeliği hakkında bir sürü kitap yazıldı. Çok popüler bir bölüm. Kendimizi bulmak için birkaç grupla özdeşleşiriz. Bu grupla kimliğimizi şekillendiriyor. Yalnız kalamayız. Tersine kabul edilmek istiyoruz. En çok kalp kıran deneyimlerden biri de dışlanmaktır. Sizlere hayatımdan küçük bir örnek vereceğim. 10 yaşındayken arkadaşlarımın giydikleri tam aynı spor ayakkabısını almak istedim. En iyi spor ayakkabısı almak için bir yıl boyunca harçlığımı biriktirdim. Davranışımın nedeni şuydu. En iyi ayakkabıya giyerek arkadaşlarımın beğenisini kazanmam. Onlar tarafından kabul edilmemdi. 10 yaşında çocuklar olarak bunu ifade edemedim. Ama amacım böyleydi. Tabii anlattığım örnek çok önemli değil. Ama insanlar bu grup tarafından kabul edilmek için ellerinden gelen her şeyi yapabilir. İşte birinin sigara içmeye başlamasının nedeni olsun. İşte birinin radikal bir politik partiye katılmasının nedeni olsun. Normalde grup üyeliğine katılmaya isteği arka planda çalışıyor. Kabul edilmek istiyoruz. Hepimiz kabul edilmek istiyoruz. Hristiyan olarak Tanrı'nın müjdesi kimliğimizi nasıl biçimlendiriyor? Tanrı'nın bize verdiği sözü okuyalım. Pavlos şöyle yazdı. Sonuç olarak kardeşlerim, Rab'de sevinin. Ve aslında tapınırken, gerçekten Rab'de sevindik, değil mi? Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının. O sünnet barnazlarından sakının. İyi bir ifade. Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz. Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa ben daha çok güvenebilirdim. 8 günlükten sünnet oldum. İsrail soyundan, Benjamin oymağından, öz beyaz, İbraniyim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz, perisiydim. Gayret derseniz, kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum. Ama benim için kazanç olan her şey Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şey yitirdiğim rabbim. İsa Mesih'i tanımanın üstündere yanında. Her şey zara sayıyorum. Sıprıntı sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğu değil. Mesih'e iman etmekle kazanılan. İman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğu sahip olarak Mesih'te bulunayım. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. İlk kilisele döneminde bir gerginlik sık sık oluşturdu. Şimdi size bunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi Hristiyanlığın kökü Müze Evlilik'ten kaynaklanır. Eski ahitte Yahudiler Tanrı'nın kutsal yasasını dikkatlice yerine getirerek Tanrı'ya ait olduklarına gösterdiler. Üstelik Tanrı kendisi ile halkı arasındaki antlaşmaya göstermek için halkına fiziksel bir simge verdi. Bu simge sünnetti. Yahudi erkeklerin hepsi sünnet oldular. Sünnet onların grup üyeliğini gösteriyordu. Hristiyanlıkta görüyoruz ki Tanrı'nın müjdesi farklı uluslara hiç ayrım yapmaz. Tanrı'nın müjdesi herkesi dahil eder. Aslında Tanrı İbrahim'i seçip İbrahim'e söz verdiği zaman Tanrı ona şöyle dedi. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Harika bir söz. Tanrı'nın amacı şudur. İbrahim'in soyları dünyaya diri Tanrı'ya ilan etmeliydi. Ve bütün halklara bereketlendirmeliydi. Bu halk aracılık ve sorumluluğu sahipti. Maalesef eski ahiti okumaya devam edersek Tanrı'nın halkı Tanrı'ya sırt çevirip ayaklandı. Tanrı'nın temsilcisi olarak rollerini gerçekleştirmediler. İsa'ya gelene kadar İbrahim'e verilmiş vaat gerçekleşmedi. İsa gelince bu vaat gerçekleşmeye başladı. İlk İsa'ya iman edenler Yahudi'ydiler. Kısa zaman sonra Yahudi olmayan da İsa'ya iman etmeye başladı. Bu yüzden ilk kilisede İsa'ya iman etmiş Yahudiler vardı. Sonra kilisede hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar bizim gibi vardı. Bundan dolayı gerginlik oluşmuştu. Bu durumda şu soru ortaya çıkmıştı. Yahudi olmayan İsa'ya iman ettiği zaman ne yapması gerekir? Mesela şu ki Yahudiler eski ahitteki yasayı dikkatlice yerine getirdiler. Şimdi ise bazıları İsa'ya iman edip onun peşinden gittiler. Onların bazıları hem İsa'yı takip ediyordu hem de hala eski ahitteki yasayı yerine getiriyordu. Üstelik Yahudi olmayanlar İsa'ya iman ettiği zaman İsa'ya iman etmiş bu Yahudiler onlara bir Hristiyan olmak için hem İsa'ya iman etmeleri gerektiğini hem de eski ahitteki yasaya itaat etmeleri gerektiğini söylediler. Özellikle bu Yahudi olmayan, İsa'ya iman etmiş kardeşlerin sünnet olmalarına söylediler. Demek ki bu bir grup üyeliği sorunu. Biri nasıl Tanrı ve Tanrı'nın kilisesi tarafından kabul edebilir? Göreceğiz ki Pavlos bu soruyu açıkça cevaplıyor. Sonuç olarak kardeşlerim, kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının. O sünnet barnazlarından sakının. Çünkü gerçek sunet lile. Tarnanan ruhu arjalila tapanan. Mesi isaila ervene. Insansal urzalik lere guben mayen bisleris. Pavlos. On lara kerpek lere. Ver barnas la dior. Sunet birinin bedenini. Deishtiri. Pavlos agere gerchek sunet. Ureinde olma. Yenian lashma yagere. Pavlos shirle yasta chunku gerchek sunet lile. Tarnanan ruhu arjalila. Tapanan, Messi Isaila Irvenen, Insan Sal Erzlik Lere Guben Mayen, Bizleris. Sunet, Physicsel, Bi Simge Olorak, Kendini Rusal Erzlik Lerde, Gerstemel. Biri Sunet, Olsa, Da Olmasa, Da. Farketmes, Gerchek Sunet Shudl, Tanria Tapanan, Kutsal Rula Dolan, Isaila Irvenen, Vetanria Guben, Biri, Gerchek Sunet, T. Gersteri. Insan la olorak, insan sal, erzlik lere guvenabiliris. Demi. Insan la dush gurunush lerine, ernjilik verio. Bi insan la ran dusha e gurunabiliris. Amakutsal kitap bizesh surekli dio. Urein is ebakan. Urein is ebakan. Shunku orada. Pavlos insani erzlik lere guven memiz gerek medini kanatlamak için kendi geçmişteki hikayesini anlatıyor. İnsan sal erzlik lere guven meyiz guven meyin bizleriz. Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa ben daha çok güvenebilirim. 8 günlükten sünnet oldum. İsrail soyundan, Benjamin Oymandan, Özbeyus, İbraniyim, Kutsal Yasaya bağlılık dersiniz ferisiydim. Gayret dersiniz kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk dersiniz kusursuzdum. Pavlos eskiden insani özliklere göre her şey sahip olmuştu. Demek. Onun ailesi eski ahitteki yasayı dikkatlice yerine getirdiler. Tam doğru zamanında sünnet oldu. İsrail'in en sadık oymağından birine mensuptu. Pavlos örnek Yahudi'yi temsil ediyordu. Yani Pavlos köklü bir aileden gelmişti. Yahudiler keşke Pavlos'un oymağında ve ailesinde doğsaydım diyebilirdi. Pavlos kendi kökleriyle övünebilirdi, değil mi? Üstelik Yahudi olarak elinden gelen her şeyi yaptı. Pavlos ferisiydi. Ferisiler Tanrı'nın yasasını çiğnemek istemedikleri için kutsal yasadan öte ek olarak 600'dan fazla kurallara takip ettiler. Ferisi oldukları için bu her şey etkiledi. Yedikleri yemek, giydikleri giysiler, arkadaş edindikleri kişiler vs. Onlar çaba gösterdiler. Pavlos şöyle dedi, yasaya göre kusursuz. Yani Pavlos kutsal yasaya itaat etmek için her türlü çabaya sarf etti. Pavlos Yahudilik inancı korunsun ve pak kalsın diye kiliseye zulmetmeye başladı. Dindar kişiler kendi özlikleriyle övünebiliyorsa, Pavlos eskiden kendi özliklerine güvenirdi. Hem soylu bir aile geldi, hem de gayret ederek eski ahitteki kutsal yasayı yerine getirdi. Biri kutsal yasaya itaat ederek ve çaba göstererek Tanrı'nın oynayını kazanabiliyorsa, o kişi kesinlikle Pavlos olurdu. Tamam? Aslında normalde dindar insanlar kendi yaptıkların şeyler geldikleri aileye veya ülkeye güvenir. Yani Tanrı ve topluluk tarafından kabul edilmek için kendi özliklerine güvenip dayanır. Çok normal bir şey. Bizde Hristiyan olarak bunu yapabiliriz. Yazdığı çarpıcı ayetleri okumaya devam edelim. Ama benim için kazanç olan her şey Mesih uğruna zarar saydı. Dahası var. Uğruna her şey yetirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstünde yanında her şey zarar sayıyorum. Sıprıntı sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğu değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan. İman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunuyor. Pavlos, kendisini onurlandıran nişanlara sahipti. Ama Pavlos en önemli şeye odaklanarak diyor ki, İsa'yı tanıdığıma göre kazanç olan her şey zarar saydım. Her şey zarar saydım. İsa'yı tanımamız her şeyden üstündür. Demek biz sıradan insan. Buna rağmen yaratan Tanrı tanıyabiliriz. Hayret bir şey. Vay, biz Tanrı'ya, kutsal Tanrı'ya tanıyabiliriz. Diğer dinlerde insanlar Tanrı hakkında öğrenebilir, Tanrı hakkında bilebilir. Biz ise yaratan Tanrı'ya, yaşam veren Tanrı'ya tanıyabiliriz. Müjde bu, ayrıcalığımız bu. Ve Pavlus İsa'nın uğruna her şeyi yitirmeye razıydı. Sanki Pavlus bindi dalı kesmiş gibi. Pavlus eski yaptıkları boşa geldiğini söylemedi. Ama bir kurtarıcı olarak bunlar bomboştu. Eski yaptıklarımız bizi kurtaramaz. Ebedi umut eski yaptıklarımıza ve aile geçmişimize bağlanamaz. Doğruluğun kaynağı İsa Mesih'tedir. Kurtuluş için İsa Mesih'te bulunmamız gerekiyor. Tek kurtarıcı var. İsa'nın çarmıhtaki ölümü ve dirilişi sayesinde kurtuluşu aldı. Bu kurtuluş bizim başarımız değil. Tanrı'nın bedelsiz emanetidir. Ve İsa'ya iman ederek kurtarıldı. Biz hiçbir şey partiye getiremeyiz. Pavlos'un dediği gibi, öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğu değil. Mesih'e iman etmekle kazanalım. İman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Pavlos iman ettikten sonra oturduğun yerden ayrıldı. Kendi ununu ve geleneklerini bir yana bıraktı. Tıpkı İsa gibi aslında. Çünkü İsa'da bir inci, bir hazine buldu. İsa'da sarsılmaz bir kurtarıcı buldu. Pavlos İsa'yı tanıdığına göre eskiden yaptığı her şey zarar saydı. Pavlos eski yaptıklarına süpruntu saydı. İsa ve İsa'da sahip olduğumuz kurtuluş ne kadar harika. Hiçbir şey buna benzemez. İsa'dan başka hiçbir şeye güvenmek ve hiç kimseyle övünmek istemiyoruz. Mesela şu ki, insanlar İsa hakkında duymadan önce bu harika müjdeyi bilemezler. Ve bu yüzden Tanrı'nın ve toplulukların oynayını kazanmak için insansal özelliklerine, yani yaptıklarına ve aile geçmişlerine güveniyorlar. Hristiyanlar olarak ilk önce her şey için İsa'ya dayanıyoruz. Ama zaman ilerledikçe küçük adım atarak hem İsa'ya hem de yaptıklarımıza güvenir olabiliriz. Yahya'nın güveni yaptıklarından kaynaklanabilir. Yahya bunlardan dolayı Tanrı ve topluluk tarafından kabul edildiğini düşünmeye başlayabilir. Eğer böyle bir güven çıkarsa, ya ya çok yanlış bir yola sapardı. Çok yanlış bir yoldan gitmeye. Hristiyanlıkta hem insanlar hem İsa'ya hem de yaptıklarına dayanamaz. Hristiyanlıkta doğruluğumuz %100 İsa'dan kaynaklanır. İyi yaptıklarımıza dayanmaya başlarsak, müjdenin güzelliğini yok ediyoruz. Pavlos iyilik yaptığı halde sadece İsa'ya umudu. İsa'da hazine bulduk. Bu yüzden aslında yazık değil. Çünkü daha iyi bir şey bulduk. Evet, boş işlerimiz aslında. Kurtuluşumuz için asla yaptıklarımıza güvenemeyiz, kardeşlerim. Pavlos bunu çok sert bir şekilde anlattı. Bu eski iyi işlerimiz sıpıntı saymalıyız. Yani eski iyi işlerimiz sokak çöpü gibidir. Bunlara güvenemeyiz. Sanki çöp kötüsüne atıyormuşuz gibi. Vaz ve Dim başlangıçta iki soru sordun. Tanrı ve kilise tarafından nasıl kabul edileceğiz? Biz İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ederek Tanrı tarafından kabul ediliyoruz. O kadar. Biz İsa'yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ederek Tanrı tarafından kabul ediliyoruz. Biz İsa'yı kilisede aynı bir şart olmalı. İnsanların dış görünümüne bakmıyoruz. Kilisede çeşitlilik olmalı. Kilisemiz herkesi hoş karşılamalıyız. Çünkü insanların dış görünümüne bakmamalıyız. İnsanlar oldukları gibi gelebilir. İsa'nın ölümü ve dirilişi çok farklı kişileri kilisede bir araya getiriyor. Tanrı'nın kilisesinde herkes eşit olmalıdır. Tanrı'nın müjdesi kendisiyle övünleri alçaltır. Kibirli kişileri alçaltır. Ve alçak gönüllü ve yüreği kırık olanlara kaldırıp onurlandırır. Kurtuluş için hepimiz aynı yolda gitmek zorunda kaldık. Hepimiz İsa'ya iman ederek kurtulduk. Tek yol var. Bu toplulukta İsa'ya Rab ve Kurtarıcı olarak güvenmemizi, İsa'yla güvenmemizi ve İsa'yı tanımamızı istiyorum. İsa'nın bizim her şeyimiz olmasını istiyorum. Sadece İsa'nın şamahına bakmamız gerekiyor. Sadece bu şamaha dayanmamız gerekiyor. Böyle bir başka bir kurtarıcı yok. Mesih, kardeşlerin kilit noktası İsa Mesih'dir. Mesih İsa, Pavlos'un hayatını tam olarak değiştirdi. Pavlos İsa'da hazine bulduğu için sevinçle her şey yitirdi. Son ayetleri okuyalım. Vaz bitmek üzere. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak. Dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Pavlos insansal özelliklere güvenmiyor. Bütün umudu İsa'da. Pavlos İsa'yı çok sevdiği için İsa'nın ardından gitmek istedi. Pavlos İsa'yı tanımak istedi. İsa'nın peşinden giderken tıpkı İsa gibi acı çektiğini biliyor. Başka bir yol yok. Aynı zamanda Pavlos, Tanrı'nın İsa'yı ölümden dirilttiği gibi bu dirilişin gücüyle yaşamak istedi. Pavlos, İsa'nın ölümden dirildiği gibi bir gün İsa'yla dirileceğini biliyordu. Gelecekte bizim umudumuz var. Bir gün aslında Saliha'nın dediği gibi bir gün onunla yüz yüze olacağız. Ve Pavlos o günü sabırsızlıkla bekliyordu. Kardeşlerim, ayrıcılığımız şu. tanria taniabilis. Ve isaya rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimiz zaman kurtulduğumuzu biliyoruz. Tanrı tarafından kabul edilmek için gayret etmeye gerek yok. Üstelik ne olursa olsun, kurtuluşumuz sarsılmaz ve kurtarıcımız güvenilir. Acı çekebiliriz. Pavlos ve Filipi'deki imanlı kardeşler bunu bekliyordu. Ama buna rağmen Tanrı'nın gücünde yaşayabiliriz ve umudumuz var. Pavlos bu mektupta hapisteyken yazdı. Ve sürekli yazırken sürekli Rab'de sevinin diye yazdı. Yani Pavlos'a göre ne olursa olsun Rab'de sevinebiliriz. Zorluklarda yaşasak da yaşamasak da. Rab'de sevinebiliriz. Çünkü sevinç Tanrı'dan kaynaklanır. Pavlos zorluklardayken bu gerçekte yaşıyordu. Kardeşlerim, bu Tanrı'dan gelen müjde ne kadar harika, değil mi? Tanrı insanlar arasında ayrım yapmıyor. Bu müjde herkes için. Eğer bugün İsa'ya iman etmiyorsanız, Tanrı'nın da sizi çağırdığını bilin. Gelin ve görün. Tanrı iyidir. Nasıl İsa'ya iman edebilirim diye soruyorsanız, toplantımızdan sonra memnuniyetle bunun üzerine sohbet edebiliriz ve birlikte dua edebiliriz. Çünkü Tanrı herkesi çok seviyor. Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu dünyaya gönderdi, değil mi? Tamam, dua edeceğim. Sonra Rab'in sofrasını kutlayacağız birlikte.